Neyse adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba. İyi bir hafta diliyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte Hayatın Sesleri başladı. 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz bugün de. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek bugünkü birlikteliğimizde her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Çift 090 312 463 3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımız program boyunca siz sevgili dinleyicilerimiz için açık. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini. Bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden. Evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen. Her şey mümkün, inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini. Bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden. Evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen. Her şey mümkün, inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Sen inandır.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 2. Türkçe Bayramı ile sona erdi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bayramın detaylarını almak üzere telefon konuğumuza hemen merhaba demek istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Birimi Müdürü Sayın Kerim Sarıgül telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bayram bitti. Neler aktaracaksınız bayramla ilgili dinleyicilerimize? Nasıl geçti bayram? Kimler katıldı? Kaç ülkeden kaç genç vardı?
Açıkçası bizim için enstitü olarak ve ülkemiz için biraz yorucu ama neşeli geçen bir aydı ve bu ayın sonucunda öğrencilerimize veda ederken, ülkelerine gönderirken gerçekleştireceğimiz Türkçe Bayramı'nın önemi çok çok daha büyüktü. 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz bayram hem insan ve Türkçe teması dolayısıyla hem de katılımcılar hem de öğrencilerin coşkusu açısından çok güzel geçtiğini ifade etmek isterim. Yaklaşık 46 ülkeden 540 öğrencimiz katıldı programa ama bunun yanında değerli İstanbullular bizleri yalnız bırakmadılar ve on binlerce izleyici orada ülkeri arenada gerçekleştirmiş olduğumuz...
Efendim, Sayın Kerim Sarıgül, ses tonumuzu biraz daha yükseltebilir miyiz? Biraz az duyuyoruz
tabii
da.
Tabii ki.
Tamam
tabii
efendim,
ki.
Dinleyicilerimiz daha net duysunlar
mı?
Sizi.
Tamam.
Buyurun.
46 ülkeden 540 öğrenci ve uluslararası İstanbul'dan katılan on binlerce izleyiciyle birlikte coşkuyla insan ve Türkçe konulu bayramımızı, Türkçe bayramımızı gerçekleştirdik. Öncelikle katılımcılarımıza, İstanbullulara teşekkür etmek istiyorum. Öğrenciler gerçekten ülkemizden ayrılmak istemediler. Bizi en çok mutlu eden konu bu. Davet edip ülkeye getirmek kolay ama onları mutlu göndermek çok zor. Çok zordan kastım çok çok mutlu ayrılmalarını, tekrar Türkiye'ye gelme isteğiyle gitmelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda elimizden gelen çabayı gösterdik ve amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum.
Evet, çok mutlu ayrıldılar dediniz. Duyguları nelerdi, neler paylaştılar? Dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız lütfen?
Ya açıkçası bizim örneğin yarışmalarımız vardı. Yarışmalarımızdan biri Türkçe Yaz Okulu, Türkiye'yi yaşıyorum, yaşadıklarımı, hissettiklerimi yazıyorum yarışması vardı. Örneğin bu yarışmada birinci olan öğrencimiz Suriyeli bir öğrencimizdi. Ben kendi dilimde güzel şeyler yazdığımı düşünüyordum ama Türkçe güzel şeyler yazıp duygularımı paylaşıp ödül alacağımı hiç düşünmüyordum. Özellikle böyle karmaşık bir dünyada, birbiriyle çatışan insanların olduğu bir dünyada biz 46 farklı ülkeden gelerek bir arada yaşamayı denedik ve bunu başarabildik Türkiye'de. Dolayısıyla hem Türk halkına hem Yunus Emre Enstitüsü'ne ne kadar teşekkür etsek azdır şeklinde çeşitli paylaşımlar oldu. Bu bunlardan biri. Türkiye'ye yine gelmek istiyorum. Türkiye'den dönmek istemiyorum. Türkçe artık benim için çok önemli. Türkiye çok önemli. Bizim ikinci şehrimiz, ikinci ülkemiz diyenler oldu. Malumunuz bunlar Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulundular. Dolayısıyla hem Tiflisliler, hem İstanbullular, hem Tahranlılar, hem Giresunlular onlar artık. Bunlar da bunu ifade ettiler. Biz İnşallah bu memnuniyeti gördükten sonra gelecek yıl daha fazla öğrenciyle, daha fazla şehirde, daha fazla üniversitemizde işbirliği yaparak bu sayıyı artırmayı planlıyoruz.
Evet, şimdi hangi şehirlerde bulundular? Kaç üniversite bu konuda size destek verdi? Birazcık da bunlardan söz edelim. Örneğin bulundukları illerin dışına çıkıp başka illeri de ya da başka yerleri, tarihi yerleri de gezdiler mi öğrenciler?
Kesinlikle. Özellikle şehir seçiminde bu konulara çok dikkat ettik. Öğrenciler hem bulundukları şehirde hem de çevre illerde gezebilecekleri, görebilecekleri unsurlarla, tarihi mekanlarla, sosyal mekanlarla, kültürel mekanlarla karşılaşsınlar diye şehirlerimizi seçtik. Bunlar tabii ki 20 üniversite, 16 farklı şehirde. Örneğin Ankara'da öğrencilerimiz vardı, Sakarya'da öğrencilerimiz vardı, İzmir'de öğrencilerimiz vardı, Giresun'da öğrencilerimiz vardı, Samsun'da öğrencilerimiz vardı. Samsun'da bulunan öğrenciler neredeyse Karadeniz'in tamamını Ankara'ya kadar gelerek, çeşitli şehirleri gezerek, Giresun'daki öğrencilerimiz Trabzon, Samsun, Ordu ve benzeri şehirleri gezerek, İzmir'deki öğrencilerimiz Bursa'ya kadar, Bursa'daki öğrencilerimiz İzmir'e kadar, Ankara'daki öğrencilerimiz Safranbolu'ya, Amasra'ya kadar çeşitli yerleri gezdiler. Hem tarihi hem kültürel yerleri. İnanın belki sadece İstanbul havaalanına iniş dışında birebir deniz kenarına gidip ilk defa deniz gören öğrenciler oldu ve onların mutluluklarını anlatamam desem muhtemelen dinleyicilerimiz beni daha iyi anlar.
Evet, yani Türkçe barış, dostluk ve sevgi mesajları gönderdiler Türkiye'den dünyanın dört bir yanına.
İzleyiciler, dinleyicilerimiz şayet şunu rahatlıkla ifade edebilirim. İnternette, sosyal medyada etiketimiz, kullandığımız etiketimiz Türkçe Yaz Okulu veya Türkiye'yi yaşıyorum. Sadece bu etiketle öğrencilerimizin paylaşımlarını görürseler ne kadar mutlu olduklarını anlayacaklar. Şu şekilde ifade edebilirim aslında. Özellikle son haftamızı İstanbul'a ayırdık. 20 farklı üniversitede 16 şehirdeki öğrencilerimiz son hafta İstanbul'a geldiler. Ve
peki efendim İstanbul, ne kadar sürmüştü ki son hafta İstanbul'da geçti?
Bir ay sürdü.
Bir ay sürdü.
Bunun yaklaşık 25 günü şehirlerimizde, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde son bir hafta İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkıları var burada. Rehberlerini ve benzeri bize destek sunarak her gününü sabahtan akşama kadar gezme, yeme içme ve benzeri konu destekleriyle çok iyi bir şekilde geçirdiler. En çok hoşlarına giden konu Boğaz ve Boğaz'dan bir Asya'ya bir de Avrupa'ya geçiş meselesi. Her Avrupa'ya hoş geldiniz, her akşam Asya'ya hoş geldiniz yazıların karşısında defalarca fotoğraf çekindiler. Ve ben onlara şunu söyledim ki gerçekte de böyle, Türkiye kıtaları birleştiriyor ama Türkçe gönülleri birleştiriyor, insanları birleştiriyor. Çeşitli ülkelerden belki birbirlerine karşı husumeti olan ülke bazında demek istiyorum kişiler bir arada bulundular, dostluk kurdular ve en zor olan da onların birbirinden ayrılmaları oldu. Biz de zor ayrıldık ama onlar burada yeni bir dostluk kurdular ve çok zor ayrıldıklarını, ağladıklarını, tekrar biz bu birlikteliği, bu dostluğu kaybetmek istemiyoruz dediklerine şahit oldum, gördüm.
Ne güzel, ne mutlu. Şimdi Türkiye kıtaları birleştiriyor, Türkçe gönülleri birleştiriyor dediniz. Peki Türkçenin yurt dışında öğretilmesi için sizin Yunus Emre Enstitüsü olarak çalışmalarınız var mı efendim?
Asıl doğrudan birinci çalışma alanımız bizim yurt dışı. Türkiye'ye gelen öğrenciler de malumunuz yurt dışından getirdiğimiz öğrenciler. Şu an bizim 37 ülkede 45 kültür merkezimiz bulunmakta ve her geçen gün bu kültür merkezi sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu artırma talebi bizden gelen bir talep değil. Gerçekten uluslararası alanda Türkçe'ye çok büyük bir ilgi var. Bu ilgi arttıkça, Türkçe öğrenenlerin sayısı arttıkça bizim bu ihtiyaca cevap vermemiz gerekiyor. Bu cevabı da en iyi şekilde merkezler kurarak, oralara Türkçe kursları açarak, kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şu an 45 olan kültür merkezimizi eğer amacımız doğrultusunda çalışmalarımızı yürütürsek, Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023'te 100 merkeze ulaştırmayı planlıyoruz. Şu an uluslararası alanda 45 merkezimizde bugüne kadar 62 bin kişi Türkçe öğrendi. Ama şuna da değinmek istiyorum müsaadeniz olursa.
Buyurun lütfen.
Biz merkezler açıyoruz ama merkez açamadığımız, gidemediğimiz şehirler var, ülkeler var. Buralardaki Türkçe öğrenme ihtiyacına da en iyi şekilde cevap verebilmek için uzaktan Türkçe öğretim projesi geliştirdik. Ve Eylül ayı itibariyle gelecek ay yayına vereceğiz inşallah. Dolayısıyla bize ulaşamayan, zamanı olmayan, mekan bulamayan kişiler mobil telefonlar üzerinden veya bilgisayarlar üzerinden internetin olduğu her yerde Türkçe öğrenebilecekler ve internetten Türkçe öğrenenler arasından başarılı olanları da yine Türkçe yaz okuluna getirmeye çalışacağız.
Ne güzel, ne mutlu efendim. O zaman en kısa zamanda oralardan Türkçe öğrenip de buralara gelen öğrencilerimizi biz de Hayatın Sesleri olarak programımızda da görmek, sohbet etmek isteriz. Size çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Yeni bayramlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Siz de sağ olun.
Dinleyicilerimize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Saygı bizden. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Birimi Müdürü Sayın Kerim Sarıgül telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Dur durak bilmez bu gönül, koşar peşinden ah bir ömür. Son demindeyken hayatım neden bu sürgün? Bilirim seni sevdim zamansız, sen sabırsız, ben bir arsız. Hiç utanmadık inan seninle sevişirken. Gel yalan yok ki içimde, sen tanımadın mı onca sene? Düşlerimden kalktım hep, sana uyandım sadece. Ben yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Gel yalan yok ki içimde, sen tanımadın mı onca sene? Düşlerimden kalktım hep, sana uyandım sadece. Ben yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileli, bir sana aşık, sana deli, seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak.
Türkiye'de saatlerimiz 15.24'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine Almanya'ya uzanıyoruz. Her hafta başı olduğu gibi telefon attığımızda sevgili Cem Dalaman var. Merhabalar Cem, iyi haftalar. Cem merhaba. Evet sevgili Cem Dalaman, beni duyabiliyor musun?
Alo, duyuyor musunuz beni?
Evet.
Selamlar Nilgün.
Merhabalar.
Ses biraz kısık geliyor.
Tamam, ben biraz daha yüksek sesle konuşayım. Arkadaşım da yükseltiyor sesimi biraz daha. Biz seni gayet iyi duyabiliyoruz. Şu anda
evet,
iyi midir?
Evet, merhabalar. Şimdi harika.
Evet, peki.
Dinleyicilerimize de selam ve saygılar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Cem, Almanya'da birinci kuşakta giderek artan oranda bir demans söz konusuymuş. Türk
evet.
Demans hastaları Alman doktorlarla tam anlaşamadığı için onlara hizmet veren Türk yardım kurumlarının açıldığını biliyoruz biz. Bununla ilgili detayları senden almak istiyoruz. Şimdi demans Almanya'daki Türkler arasında karşılaşılma sıklığı nedir? Yapılan araştırmalar neyi gösteriyor? Neler aktaracaksın bize?
Evet, demans gerçekten büyük bir sorun haline gelmeye başladı Almanya'lı Türkler arasından İlgün. Almanya'ya çalışmak üzere gelen birinci kuşak Türkler neredeyse 60. yılına yaklaşıyor bu insanlar. Yıllarca çok zor altında çalıştı insanlar. Çeşitli hastalıkların pençesinde bulunuyorlar şimdi yaşlılık döneminde. Bu kapsamda işte gözlüğünü buzdolabında unutan anneanneler, birdenbire 10 yaşına gidip annesini arayan 80 yaşındaki dedeler artık maalesef Almanya'daki Türk toplumunun da bir gerçeği. Almanya'da 75 yaşın üzerindeki Türklerin sayısı 40 bin civarında. 65-75 yaş grubundakilerin sayısı ise 150 bine yakın. Almanya'da toplam olaraktan 1,5 milyon demans hastası var. Yaşlanan birinci kuşak Türklerden de yaklaşık 20 bin 25 bin demans hastasının olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre senin de belirttiğin gibi dil tabii ki çok önemli bir sorun. Bunun dışında dini ve kültürel nedenlerle daha içine kapanık bir yaşam sürdü insanlar, özellikle birinci kuşak, ve sosyal yaşamdan kopuk bir yaşam sürdüler. Yalnızlık, depresyon, mutsuzluk gibi nedenlerle Almanlara göre, bunu uzmanlar bu şekilde belirtiyor, daha erken yaşlarda demansa yakalanıyorlar. Almanya'daki Türklerde bunun yaş ortalaması 64-65, Almanlarda 69-70 olarak veriliyor. Hastalığa yakalandığında da genelde utanma duygusu ve Türk toplumunda hastalıkların genelde gizlenmesi yoluna gidildiği için hastalık ilerleyene kadar da yardım alma yoluna pek gidilmiyor Nilgün.
Evet, peki uzmanlar, sağlık kurumları Türk demans hastalarına ve yakınlarına nasıl destek sağlıyorlar? Onların bu özel durumlarına uygun programlar var mıdır acaba?
Evet, şimdi çoğu demans hastası ve hasta yakını Alman sağlık sisteminin sunduğu imkanlardan habersiz, özellikle birinci kuşaktan bahsettik de dil sorunuyla bağlantılı olaraktan hangi kuruma başvurabileceklerini, nasıl yardım alabileceklerini pek bilmiyor bu duruma gelen demans hastaları. Bu insanların çoğu geçmişte de Alman sağlık sistemini çok iyi tanımadılar ve demansa yakalandıklarında da Almanca bilgilerini de çok çabuk unutuyorlar. Bunu uzmanlar bu şekilde tarif ediyorlar. Bu yüzden son zamanlarda Türk dernekleri ve Alman sağlık kuruluşları tarafından Türk demans hastası olan veya ailesinde bu hastalığa yakalananlar Türkler için Türkçe bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Türk demans hastalarının özel durumlarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de Berlin'deki Almancasıyla VDK, yani VDK olarak tanımlayabileceğimiz bir kurum. Buradan Belgin Haben, dil sorunu ve kültürel farklılıklar nedeniyle Türk hastalara, Türk demans hastalarına ulaşmakta çok sorun yaşandığını anlattı. Birlikte dinleyelim ilk kaydımızı.
En önemli sorunun dil sorunu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Almanya 60'lı yılların başında işçi olarak gelen Türk kökenli insanlar geri dönmeyi düşündüklerinde yeterince Almanca öğrenemediler. Bundan dolayı bazı hizmet ve haklarından faydalanamıyorlar. Aynı zamanda tabii bakım hizmeti veren danışma hizmeti veren kuruluşların kültüre özel hizmet verememeleri de buna bir neden. Demans hastalığı bunama olarak tanımlanıyor. Bunu da bir engel olarak görebiliriz esasında. Çünkü bu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülüyor. Bundan dolayı da çeşitli hizmetlerden faydalanamıyor.
Evet, Almancalarının yetersizliğinden yararlanamadıklarını anladık. Peki bu arada hasta yakınlarına tabii ki çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu konuda ne gibi tavsiyeleri var acaba uzmanların Cem?
Türk toplumunda olumsuz bir yankısı olan bunama ile alakalı hassasiyet oluşturmak, bunun bir hastalık olduğunu insanlara anlatmak, daha çok hasta yakınına yol göstermek çok önemli diyor uzmanlar, ki bu söyledikleri sadece Almanya'daki Türkler için değil, Türkiye'de demansa yakalanan insanlar için de geçerli. Demansın hasta kişi kadar akrabalar ya da yakınlar açısından da çok zor bir hastalık olduğunu kaydeden uzman Belgin Haven, tüm aile bireylerinin demans hastalığına yakalanan bir çevrede desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. Birlikte dinleyelim.
Özellikle Almanya'da bakım yasası kapsamında demans hastaları ve onların aile yakınlarına birçok kolaylık sağlanıyor. Örneğin bakıma muhtaç kişinin bakımını üstlenen yakını çalışıyor ise yılda 10 gün ücretli izin kullanabiliyor. Günlük bakım evleri de demans hastalarının yakınlarına destek veren önemli kuruluşlar. Onun haricinde ben kişisel olarak kendi kendine yardım gruplarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi kendine yardım grubuna katılan aile yakınları en azından dertlerini paylaşabiliyor. Öbür demanslı hastaların yakınlarıyla tanışabiliyor. Ve bu da psikolojik aynı zamanda bilgi alışverişi anlamına geliyor.
Evet, gerçekten sevgili Cem, aile yakınlarının bu konuda demans hastaları kadar sıkıntıları çok büyük. Bakım evleri çok önemli. Burada az önce röportajda da dinlediğimiz gibi yıllık izinler belki de çok önemli. Daha farklı belki kriterler de eklenebilir ama biz yine de Almanlardaki gibi, hani sen dedin ya 69-70 Almanlarda demansa yakalanma oranı, Türklerde 64-65 diye. Biz diliyor ve istiyoruz ki bu yaş oranının, kaliteli yaşamın daha da artması, hiç bu tür hastalıklarla tanışmaması dünyada yaşayan herkesin tüm dileğimiz bu yönde aslında.
Mutlaka ben de bu dileklere Berlin'den katılıyorum ve dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımı yollarım. İyi haftalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyi haftalar diliyoruz. Katıldığın için de teşekkürler. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kal.
Yansıyan asi gülüş açar yara yürekte aksi bir düşarar siyahlar kaplar yine ah sardıkça sarar bana kızma burada kalma yalvarsam bile git ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim Serseri kelimeler döküldü dilden siyaha döndü yine acılı gözler azap belirdi birden duygusuz eller boş bak darılma, burada kalma, ah çektirme bana. Ah hırçın suretini, ah sevdiğim yârim. Ah hırçın suretini, ah sevdiğim ah çektirme bana ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim ah hırçın sevdiğim yârim.
Müzik.
olur alın teri. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün Uluslararası İş Gücü Kanunu'ndan konuşacağız. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen Uluslararası İş Gücü Kanunu tasarısında neler var, yenilikler neler diye başlayalım isterseniz.
Evet, aslında çok önemli bir kanun çünkü çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Özellikle yurt dışından bizi dinleyen vatandaşlarımızla ilişkin olarak da önemli düzenlemeler var. Şimdi burada aslında bizim yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen halihazırda bir kanunumuz vardı. 4817 sayılı kanun. Ama bu yeni yürürlüğe giren iş gücü, Uluslararası İş Gücü Kanunu'yla bir önceki kanunun hükümleri ortadan kalktı. Ve artık bu alanda yani yabancıların çalışması veya çalıştırılmasına ilişkin bütün düzenlemeleri artık 6735 sayılı kanun düzenleyecek. Burada bir takım yenilikler var. Bazı hükümlerin de aynen bir önceki kanunda olduğuna benzer şekilde, paralel şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Kanunun kapsamına bu anlamda hemen bir bakmak gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya hali hazırda çalışmakta olan kişiler, örneğin çalışma izinlerini uzatmak istediklerinde kanun kapsamındalar. Yine bir işverenin yanında meslek eğitim görmek veya işte bir işletmede staj yapmak için başvuruda bulunmuş olanlar, bulunan yabancılar bu kanun kapsamındalar ve tabii ki yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere bakanlığa başvuruda bulunmuş olan firmalar, işverenler de bu kanun kapsamındaki düzenlemelerden birebir sorumlular ve bağlılar.
Hı hı.
Bununla birlikte tabii bazı istisnalar söz konusu. Örneğin eğer diğer kanunlarda veya Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde, anlaşmalarda veya uluslararası sözleşmelerde yer alan bazı hükümlerde farklı hakların tanındığını görürsek eğer yabancı çalışanlarla ilgili bu durumlarda bu kanuna göre çalışma izni almadan çalışabilecekler veya çalıştırılabilecekler. Fakat bu söylediğim gibi bu çatı bir kanun. Yani aslında geneli bu düzenleyecek ama bir takım konularda bazı farklı uygulamalar veya istisnai durumlara gidilebilecek. Tabii bunun için de mutlaka ilgili olan kanuna bakmak gerekecek.
Hı hı, anladım. Şimdi o zaman birazcık yabancılardan, mültecilerden konuşalım. Onların iş ve işlemleri nasıl olacak? Nasıl yürürlükte bu anlamda kanun?
Şimdi tabii mültecilik, sığınmacılık yani sığınmacılık veya şöyle diyelim geçici koruma altında olmak uluslararası literatürde hukuki olarak farklı farklı statüler. Dolayısıyla burada Türkiye'nin taraf olduğu işte örneğin Cenevre Sözleşmesi gereği mültecilik tanımında olan insanlarla son dönemde Türkiye'nin yoğun göç aldığı Suriyeli geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında farklılıklar söz konusu. Dolayısıyla bu kanunda da aslında sizin hukuki statünüz yani ülkede tanımlanma durumunuza göre de farklı düzenlemeler söz konusu. Örneğin geçici koruma altındaki grubun biz bu kanun kapsamının dışına bırakıldığını görüyoruz. Bununla birlikte işte Avrupa Birliği vatandaşı olan Türk soylular veya KKTC vatandaşı olanlarla ilgili de bir takım istisnalar söz konusu. Dolayısıyla burada mültecilerin yani Türkiye'ye özellikle işte bir savaştan kaçmak veya siyasi veya ideolojik bir baskı ya da farklı nedenlerle gördüğü baskı nedeniyle Türkiye'ye sığınan Avrupa Birliği vatandaşlarının durumunun farklı olduğunu söylemek zorundayız. Biz burada diyelim ki bir işveren yapmakta olduğu işle ilgili bir yabancı çalıştırmak istiyor. Hemen böyle güncel bir örnek işte turizm bölgelerinde çalışan animatörlerin hı hı. çok sayıda işte, kişinin biz yabancı uyruklu olduğunu biliyoruz ya da işte masaj yapan işte hı hı. bir takım masajları yapan yabancılarımız var. Mesela bunlar için alınacak çalışma izinlerinde mutlaka bu kanuna göre işlem yapılması gerekiyor işverenler tarafından aynı şekilde gelen kişiler tarafından. Şimdi bu kanun neden farklı? Önceki yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen kanundan. Ha bir de şunu da söyleyelim. Bir başka örnekte bu bakım hizmetlerinin Türkiye'de kurumsallaşmış bakım hizmetlerinin düşük olması sebebiyle çok sayıda kadınımız işte çocuğuna bakması için veya yaşlı bakımı için evet. işte Gürcü, Kırgız, hı hı. işte Moldovalı gibi bir takım yabancı kişiler çalıştırmak zorunda kalıyor ve bunları da önce çalışma izinlerini almak zorunda kalıyor hı hı. işvereni olarak. Mesela bu kişiler de yine bu kanun kapsamında. Dolayısıyla aslında şu an Türkiye'de yaşayan çok büyük bir kesimi ilgilendiren bir uygulama hukuki düzenleme ile karşı karşıyayız. Şimdi öncekilerden farklı olarak burada Uluslararası İş Gücü Politikası Danışma Kurulu diye bir kurul kurulacağını görüyoruz. Bu kurula başvurulacak aslında yabancı çalışan sayısının Türkiye iş gücü piyasasında düzenlenmesi noktasına. Yani şuna bakacaklar. Evet, gerçekten buna ihtiyacı var mı? Türkiye iş gücü piyasasında bu işi yapmak isteyen, yani bizim kendi içimizdeki vatandaşlarımız için eğer iş imkanları kısıtlanıyorsa bu durumda kurul belirli düzeylerde kısıtlamalara gidebilecek. Yani kanun metninden bu anlaşılıyor.
Peki onu nasıl belirleyecek ki gerçek anlamda ihtiyaç olup olmadığını?
Bu konuda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların da katılımıyla, örneğin iş kurumu noktada Türkiye İş Kurumu muhtemelen taraf olacak ve bilgi akışı sağlayacak. Onlardan bilgi alacak. Türkiye İş Gücü piyasasındaki açık iş pozisyonlarına ilişkin olarak. Sonra bazı illerde zaten daha önce bu Suriyelilere yönelik çalışma izinlerinin düzenlenmesi aşamasında görmüştük. İşte örneğin o ildeki firmalar için bazı kotalar, yani hani işte hangi ilde başvuru yapılacaksa yabancı kişi tarafından bir takım kotalar uygulanacak. İşte belirli sayıda Türk çalışanın olması şeklinde veya işte çalışan sayısının %25'ini aşmayacak şekilde yabancı çalıştırılması şeklinde düzenlemeler vardı. Burada da benzer bir perspektifle ilgili meslek alanında öncelikle Türklerin bu işe başvurup başvurmayacağına bakılabilir veya bizim hani işsizlerimiz içinde ne kadar payı olduğuna bakılabilir. Bu kurul muhtemelen o şekilde çalışacak. Çünkü hı hı. henüz bir yönetmeliği olmadığı için tam olarak kurulun nasıl çalışacağı hakkında bilgi sahibi değiliz.
Evet.
Bir başka şey, bir sistem kurulacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işte bu etkileri izlemek için ya da mevcut başvuruları izlemek için bir takip sistemi kuracak. İşte her yıl muhtemelen ya da veya belirli dönemlerde bakılacak. Kaç kişi başvurmuş, hangi pozisyonlara başvuruluyor, hangi ülkelerden geliyor gibi. Bununla birlikte sağlık ve eğitimde ön izinler olacak. Bu ön izinlerle kastedilen de yani sizin bir doktor olduğunuzu ve Türkiye'de doktorluk yapabilmenizi, örneğin Sağlık Bakanlığı'ndan öncelikli diplomanızı sayan bir izin almanız gerekecek, ön izin. Ya da işte eğitim sektöründe bir öğretmen olarak çalışmanız için bu izni almanız gerekecek. Daha
bu sadece
sonra bakanlığa gidecek.
Doktor değil, mühendis, mimar, her türlü...
Değil, sadece sağlık ve eğitim sektörü
öyle
için.
Mi?
Evet, sadece bu ikisi için geçerli olacak. Yine Türkiye'de uzun dönemli ikamet eden veya 8 yıldır çalışma iznine sahip olan kişiler için süresiz çalışma izni hakkı verilecek. Bu yabancılar aynı zamanda Türk işçilerin yararlandığı bütün haklardan yararlanacaklar. Sadece seçilme ve kamu görevine girme hakkında kendilerine bir sınır uygulanacak. Çünkü bu noktada biliyorsunuz Türk vatandaşı olmamız gerekiyor. Yani seçme seçilme hakkını kullanabilmek üzere. Veya kamuda çalışmanın önemli şartlarından bir tanesi işte TC vatandaşı olmamız. Bununla birlikte az önce söylediğim gibi bazı kişiler için örneğin KKTC vatandaşları, Türk soylu olanlar veya Avrupa Birliği vatandaşları için bir takım istisnalar söz konusu olabilecek. Yani orada eğer kendi alanında başarılı bir işte çalışıyorsa ve buraya da hani bizim için faydalı olabilecek bir sektöre, bir işe giriyorsa bu durumda bazı istisnalar olacak. Ama yine bunu kanundan da, yani özellikle maddelerden veya işte yönetmelikler çıktıktan sonra görebileceğiz. Çalışma izninin başvurusu ve değerlendirilmesiyle ilgili süreç eskisi gibi olacak. Yani bir önceki kanundaki hı hı. gibi. İşte ya siz doğrudan bakanlığa başvuracaksınız, Çalışma Bakanlığı'na, veya burada olmayanlar için kendi bulundukları ülkelerdeki büyükelçiliklere başvurmaları gerekecek. Çalışma izniyle ilgili tabii Çalışma Bakanlığı'nın sayfasında online olarak hangi belgelerin verilmesi gerektiği var. Bu belgelerin doldurulmuş olması gerekiyor. Bu başvuru bu arada işverenler tarafından da yapılabiliyor. Yani bu yabancıyı çalıştırmak isteyen kişiler de başvurabiliyorlar. Ve bu takibi de ya bakanlık üzerinden ya da işte büyükelçilik üzerinden takip etmek mümkün. Yani izninizin nerede takıldığını, hangi belgenizin eksik olduğunu veya işte çıkıp çıkmadığını, çıkmadıysa neden çıkmadığını görebiliyorsunuz hı hı. Evet. bu şekildeki sistem üzerinden.
Evet. Peki bir de turkuaz kart var. Nedir o?
Turkuaz kart da bir önceki reform döneminde eski başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından bizzat açıklanmıştı. Turkuaz kart nitelikli olan yabancı iş gücünü Türkiye'ye çekme amacında. Yani örneğin bir bilim adamı, işte mühendis veya kendi alanında çok başarılı olan bir matematikçiyi işte Türkiye'de istihdam etmek ve Türkiye'nin ekonomik yapısına fayda sağlamak, katkı üretmek için bir uygulama Türk Asgar, sadece nitelikli iş gücüyle ilgili.
Var mı böyle nitelikli iş gücüne sahip yabancılar ülkemizde?
Tabii hali hazırda çalışan yabancılar da var. Bir de Türk Asgar uygulaması yeni bir uygulama olduğu için ve ilk kez bu kanun çerçevesinde, evet daha önce açıklanmıştı böyle bir uygulama yapılacağı ama kanuni altyapısı bu kanunda kuruldu. Dolayısıyla uygulamayla ilgili detayları da biz kanun metninden sahip oluyoruz. Yine burada az önce bahsetmiş olduğumuz uluslararası iş gücü politikası kurulundan fikir alınacak. Çünkü burada uygun, yani başvuru yapan ve başvurusu uygun görünen, yani o bahsettiğimiz nitelikli tanımda olan yabancılar için biz bu kartı çıkaracağız. Çünkü bu kartın sağlayacağı kendilerine bazı imtiyazlar olacak. Bu anlamda önemli bir inşaat işçisinin nitelikli eleman olarak değerlendirilmesi ve başvurusunun hani Turkuaz kart üzerinden yapılması söz konusu değil. Bununla birlikte ilk 3 yılı geçiş süreci olacak. Turkuaz kart verecek ama bu bir geçiş sürecini kapsayacak ilk dönemde. Daha sonra ancak ve ancak, yani geçiş süresi 3 yılın sonunda bir takım işte kalıcılığa ilişkin bazı başka haklardan yararlanması söz konusu olacak. Bir de şunu da ekleyelim. Turkuaz kart alan yabancı bakmakla yükümlü olduğu eşi ve işte varsa çocukları ya da anne babasını da Turkuaz kartın sahibi olduğunu, işte ailenin reisini gösteren bir belge alacaklar. Ve bununla birlikte ikametgah izni yerine de bu belge geçecek aslında. Onların Türkiye'de oturumunu sağlayacak olan belge bu olacak. Evet. Yine o süresiz çalışma izninden yararlanan yabancıların sahip olduğu bütün haklara bu ilk 3 yılın içinde dahi Turkuaz kart sahiplerinin bu haklardan yararlanması söz konusu olacak. Bu noktada özellikle akademik alanda uluslararası başarısı olan bilim adamlarının öncelikli olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yine sanayi ve teknolojide eğer ülkemiz lehine bir uygulama söz konusuysa, bir buluş, bir patent, bu tarz bir şey söz konusuysa, bu kişilerin de yine yani bilim alanında ön plana çıkmış olan kişilerin kapsamda olduğunu görüyoruz. Ve son olarak ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi açısından bizim ülkemize önemli bir katkı sağlayacak olan yabancılara yönelik bir düzenleme. Ancak yine geçici koruma sağlanan yabancılar bu uygulamanın da dışında tutulacaklar.
Evet. Peki yabancı öğrencilerin çalıştırılması hangi kapsamda olacak?
Çok aslında güzel bir şey sordunuz. Çünkü yabancı öğrencilerle ilgili ilk kez böyle hani ayrıcalıklı bir düzenleme görüyoruz. Şimdi hali hazırda ülkemizde lisans öğrenimini yapmakta olan öğrencilerimiz için çalışma izni almaları kaydıyla çalışmaları artık serbest hale geldi. Fakat burada yabancı öğrencilerden ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanların ilk yıl, yani öğrenimlerini tamamlayacağı birinci sınıfı tamamladıktan sonra çalışma iznine başvurabiliyorlar ve 4857 sayılı iş kanunumuz kapsamında kısmi süreli çalışmalarına izin veriliyor.
Yani
part-time çalışacaklar.
Part-time, evet.
Fakat lisans üstü bir öğrencinin çalışmasının işte kısmi süreyle, yani part-time ile sınırlanması gibi bir durum yok. Onlar başvurduklarında, işte master doktora programlarına kayıtlı olan yabancılar başvurduklarında, onlar da oradan tam süreyle çalışabilecekler ülkemizde. Ve bununla birlikte yine tabii bu noktada diyelim ki mezun oldular, mezuniyetten sonra kalmak istiyorlar, ne yapacaklar şeklinde bir soru akla gelebilir. Bu durumda da yine kurulun kararına göre başvuruları değerlendirecek. Yani gerçekten o alanda ihtiyaç olması durumunda uluslararası iş gücü politikası danışma kurulunun kararına göre o kişilerin de yine ülkemizde istihdam edilmesi söz konusu olacak.
Evet, çok geniş kapsamlı aslında bir kanun.
Kesinlikle.
Peki tüm bu kanun çalışmasına rağmen çalışma izni olmaksızın çalıştırılana da bir cezai yaptırım söz konusu herhalde. Kim karşılayacak bu cezai yaptırımı?
Evet, halihazırda da yabancı, yani kanunlara aykırı şekilde yabancı çalıştırılması veya çalışması durumunda bir takım idari para cezalarımız vardı uygulamada olan. Ama buna rağmen Türkiye'de gerçekten yabancı kaçak işçilik dediğimiz olayın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde ülkemize yoğun bir şekilde Suriyeli göçmenlerin girmesiyle gerçekten kayıt dışı çalışan, çalışma izni olmadan çalışan çok fazla yabancı var. Bu durumda hem işçiye hem işverene bir takım cezalar söz konusu. Örneğin çalışma izni olmadan bir işverene bağlı olarak çalışan bir yabancının 2400 liralık bir para cezasıyla karşı karşıya kalması söz konusu. Eğer bağımsız çalışıyorsa ama çalışma izni yok, bağımsız işlerde çalışıyor, yani kendi işini yapıyorsa, bu kez ceza 4800 liraya çıkıyor. Ve işveren tarafındaki cezada veya yani işverene veya işveren vekiline, hani durumdan haberdar olan, yabancı izni olmadan çalışan bir kişinin o firmada olması durumunda da 6000 lira idari para cezası veriyor aslında. Oldukça caydırıcı, yani tespit edilmesi durumunda. Hı hı. Ve birden fazla kişiyi bu durumda çalıştırıyorsanız çok ciddi işverenin de yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün.
Evet, ciddi yenilikler var aslında. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa süremizin de sonuna geldik zaten.
Çok küçük bir şey daha söyleyebiliriz.
İstediğiniz bir şey varsa buyurun alalım.
Yine yabancı mühendis ve mimarlarla ilgili bir düzenleme oldu. Orada da birkaç tane hususa bakılıyor. Bunlardan bir tanesi bu kişilerin ya bizim ülkemizdeki bir yüksek öğrenim kurumunun mühendislik veya mimarlık fakültesinden mezun olması ya da bizim yurt dışında tanıdığımız, yani bizim açımızdan diplomalarının geçerli olduğu yerlerden alınmış olan diplomalarla başvuran mühendisler ve mimarlar için de özel yine kanunda bir düzenleme söz konusu, tıpkı öğrencilerde olduğu gibi.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Haftaya yine yeni değişikliklerle birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, haftanın ilk günü birlikteliğimiz başladı dedik ve programımızın sonuna geldik bile sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük de bu kadar derken yine bir müzikle veda etmek istiyoruz sizlere. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten görüşünceye dek hoşça kalın derken.
Masal sevdayla başlar, elde bir hasret kalır. Hayatın kuyusunda ah yürekler zorlanır. Bir dokunsan çözülür, yaprak yaprak dökülür, adı suya yazılır. Bazı zamanlar aşkım, gün biter yol tükenir, o bir deli derviştir. Engel bilmez yüreğim, hep peşinde aşkım. Engel bilmez yüreğim, hep peşinde aşkım.
dökülür, adı suya yazılır bazı zamanlar.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben buraya, ısıya dayanıklı cam.